Ayrım 6.
Demek ölmemişim. Üşüyorum yalnızca. Muhterem Bakan Bey, sözler de yıpranır. O koca koca kuşlar gelir alır götürür sonra onları yatağın içinden. Hatta sözlerden biri pencerenin kancasına takılıp boydan boya yırtılıverdi. Bu yüzden Sayın Efendimiz 8 saatlik iş günü gereklidir. Ah şu Allah'ın belası bilge sözü. Birden odama biri giriyor, iş yerimden bir arkadaş. Ariostos diyor. İsteklerimiz kabul edildi. Bakanı görmeye artık gerek kalmadı. Sarılıyorum sımsıkı battaniyelerime. Gözlerim yumup nasıl da diplomatça bir söylev kuruyorum. Öylesine güçlü ve eşsiz kanıtlıyor ve güzel deyimlerle. Şimdi nerede vereceğim bu söylevi? İsteklerimiz kabul edildi. Ne yazık. Varsayım. Akşam nöbetçi eczanenin tahta sırasında oturan ve delinmiş ayakkabılarını gizlemek için ayaklarını sıranın altında tutan siyah giysili bir kız gibi çekingen ve sessiz. Küçük kardeşi için hazırlanmakta olan ilacı bekliyor konuşmadan. Çeşitli şişelerin durduğu rafların üzerinde dönüp duruyor gözleri. Bütün şişeler yanıtlamak istemeyen, söyleyecek hiçbir şeyi olmayan, çok önemli bir şeyi kimyasal bilinmezliklerinde gizleyen ağızlar gibi sımsıkı tıkanmış. Bu yüzden bürodan bir tanıdığın, en kötülerinden değil, geçenlerde sert bir biçimde ve nedensiz şöyle dediğini anımsadım. Ariostos, sen sözde ilerici bir aydınsın. O kadar. Sözde ilerici mi? Önce köpürdüm, konuşmadım. Sonra yavaş yavaş sindirdim içime bunu. Artık kızmıyorum, üzgün bile değilim. Başka ne olabilirdim ki? Omzuma vurup şöyle diyorum kendime. Ariostos, sen yoksul bir sözde ilerici aydınsın. Doğal olarak o sözde silinmeli. Gülümsüyorum, gülümsememi, kendi gülümsememi. Ama bu ışık nereden çıkıp geliyor? İçimden mi? Ah verebilseydim onu. Başka hiçbir şey istemezdim. Kapımı kilitliyorum içeriden, köşeme büzülüyorum. Benim yürümeyeceğim çok geniş, çok güneşli bir yolu düşünüyorum. Zarar yok. Yalnızca şu ışığı verebilseydim. Bir yapabilsem bunu. Geriye dönüş. Gecenin içinde bir küçük lamba. İçinde bir kanaryanın oturup düşündüğü cam bir kafesten başka nedir ki? Bu yüzden düğmeyi çevirip lambayı söndürürken bir kafesin kapısını açıp sarı bir kuşu özgür havaya doğru uçuruyormuş gibi oluyorum. O zaman ışığın kendi biçimlerinin içine kilitlemiş olduğu, odanın eşyaları da özgürlüklerine kavuşup evcil hayvanlar gibi sessizce dolaşıyorlar. Ben de nesnelerden kurtulmuş cam kafesin kapısını açıyorum. İçime giriyorum ve ışık oluyorum. Işık ediniyorum, ışıldıyorum. Şekiller ve başka şeyler veriyorum. Bulutlar, gölgeler, hava, sesler, suya, davranışa, boşluğa. Bir yüksük, içinde cam fıstıklarının ve yaprakların yüzdüğü bir göle dönüşüyor. Bir kaplumbağa, sandalye ve kiklat, heykelciklerle yüklü bir tren oluyor. Sarı giysili bir kız pencerenin aydınlanmış çerçevesine oturup bana işaretler yapıyor. Ama ben cam kafesimden çıkmıyorum. Yalnız şakımaya başlıyorum ve duyuyorum. Belki o kız da duyuyor beni. Sen de beni duymuş olsaydın, o taş dolu, o çuval daha hafif olacaktı omuzlarında. Hatta belki iki de kanadın olacaktı. Kim bilir? Kentte bir yaz akşamı. Kuşkusuz böyle başka yazlar da gelip geçmiş olmalı, dikkat etmemiş bulunduğum. O zamanlar ne derdik bilemiyorum ama bilmek de ilgilendirmiyor beni. Bakanlıkların merdivenlerinde koşuşmalar, dosya hep koltuğun altında, saçlar tozlu ve yağlı, ceplerde kırıntılar, yanıkları için talk ve tırnakları için oje satan kadınlar, ter ve duman dolu suratlarla asansörde sıkışmalar, istatistikler, logaritmalar ve bazen bir ara bir duraksama ve unutulmuş eski bir denizci şarkısı. Bu akşam bürodan çıktığımda birden yaz olduğunu düşündüm ve dalgın cumartesi akşamının dilsiz neşesi içinde oturduğum yoksul mahalleye yöneldim. Tramvaya binmedim. Geziniyorum, ağır dalgın kendime eşlik ederek. Evler buralarda alçak ve seyrektir. Yıldızları saklamıyorlar benden. Arada bir pencerede bir ıtır çiçeği, biraz fesleğen ve gaz lambalı yoksul odaların bir anneyi anımsatan içleri. Birden odamda kilitli, kapının arkasında beni bekleyen kendimi anımsıyorum. Daha hızlı yürüyorum. Küçük bir meyhaneye girip bir kağıda birkaç balık artığı sarmalarını söylüyorum. Daha sonra kedimin en az 4 ay önce ölmüş olduğunu anımsıyorum. Paketçi bir sete bırakıp sessiz uzaklaştım suçlu gibi. Ama acıma karşı sonsuz bir sevecenlik de duyarak. Belki başka bir kedi gazeteyi yırtıp balık artıklarını yiyecek benim kedimmiş gibi. Bunun için eve varır varmaz doğruca küçük bahçeme çıkıp el yazmalarımın üzerinde duran vazom için 2 gül koparmak istiyorum. O an ayaklarıma sürünüyor bir kedi. Eğilip okşuyorum. Gitmiyor. Beyaz ve tüy gibi yumuşak. Güllerle birlikte kucağıma alıyorum onu ve odama dönüyorum. Bu akşam yoksul yemeğimi paylaşacağım biri olacak yanımda. Ve mevsim yaz. Artık yazın yazlığından kuşkum yok. Ve ay ışığı da var. 1 numara ve bir tane daha. Bir açık hava halk tiyatrosunda öğleden sonra bir oyun izlemekteyim. Sahnenin ışıkları ikindinin ışıklarına karışıp havaya sarı bir renk vermekte. Eski bir hastalığı ve limonu andıran bir koku var. Tiyatronun duvarı dışında tozlu bir yolda mahallenin bir ucunda kaybolmakta olan bir motosikletin gürültüsü duyuluyor. Sahnede bir taşlama oynuyorlar. 2 metre boyunda kocaman bir adam kadın gibi giyinmiş kırıtmakta. Korkunç eğleniyor seyirciler, ben de öyle. Oyuncunun her davranışı tablodan düşen bir döşemede yuvarlanan bir cam bardağa dönüşüyor. Bizler gerili bir durumda bu bardağı izlemekteyiz. Çıngırtıyla döşemede yuvarlanan bir bardağa dönüşüyoruz bizler. Kırılacak, kırılacak işte. Hayır, kırılmadı. Kahkahalar daha da güçlü. Kırılmadı, kırılmadık. Yerlerde yuvarlanıyoruz camdan. Yanı başımda biri öylesine gürültülü gülüyor ki ondan kuşkulanıyorum. Dikkatle bakıyorum ona. Anlıyorum. Gülüyor çünkü benliğinin dişi yanını cezalandırmak istiyor. Aynı zamanda öteki yanını erkek yanını özendirerek. Yüzü erkekçe, ağırbaşlı erkekçe. Ama sigarayı silkeleyen eli, ince uzun parmaklı bir el, dumanın içinde bir kadın profili çizmekte. Şimdi ellerinin el verdiğinden de daha büyük bir güçle alkışlamakta. Gülüşü güçlenmekte. Ben de gülüyorum, dinliyorum. Evet, ben de yüksek sesle. Kuşkuyla çevreme bakınıyorum. Ne yapsam, gülmesem mi? Çevreden duyacaklar. Güleyim mi? O zaman belki yanı başımda bulunan biri beni süzmektedir. Benim ötekine yüklediklerimi bana yöneltecektir. Parmaklarıma bakıyorum. Uzun ve o adamınkinden daha ince. Çıkıp gitmek için ayağa kalkıyorum. Sırtımın arkasında kalabalığın gürültülü gülüşü kopuyor. Yoksa bana mı gülüyorlar? Ariostos diyorum. Soğukkanlı davran, ağırbaşlı ol. Kaşlarını çat ve emin olmak için kafanı çevir bak. Sonra dönüp bakıyorum. Herkes sahneye dönük gülüyor. Demek hiç kimse bana dikkat etmemiş. Son sıraların birine yeniden oturuyorum. Artık içimden gülmek gelmiyor. Görmüyorum. Ölümden sonra şen ve haksız tanrılar arasında yaşlı Teresias'ı düşünüyorum. Tablodan kayıp kırılan bir bardağın gürültüsünü duyuyorum. Benim tablodan düşen ve aynı zamanda gene benim yerden cam kırıklarını toplayan ötekiler üstüne basmasınlar diye. Ben, dikkatli Ariostos. Yangından sonra uyanma. Düş müydü, deprem mi, yangın mı? Tüm kent ateşler içindeydi. Kapıları, pencereleri alevler sarmıştı. İnsanlar balkonlardan paraşütçüler gibi atlıyorlar, sesler sallanıyordu, cambazlar gibi kızgın iplerin üstünde. Kapkara yanmış duvarlar, köprülerin kemerleri beliriyordu alevlerin üstünde ve koca parçalarla dökülüyordu ya da yıkılıyordu taşları teker teker. Köşklerin, bankaların, tiyatroların yanık kapıları ardında kızıl, mavi ve portakal renkleri coşkuyla karşılanıyordu. İsli duman yanmakta olan çadırları yükseltiyordu havaya. Bir an için öyle tutuyordu. Sonra sönüyorlardı. Tüyleri yanmış bir köpek yoldan geçti. Sırtına kara bir kuş konmuştu, gözleri kapalı. Ve köpek bilmiyordu bunu. Gül rengi bir fabrika kalmıştı ayakta yalnız. Koca bacası parıltıların patlamaları içinde yükseliyordu. Bir şeyi kıyaslamak istercesine. Tüm komşular yollara dökülmüş. Hiç kimseye bir şey olmadı. Bizler hayatta olduktan sonra boş ver evleri, eşyaları ve battaniyeleri. Hepimiz dost düşman dertleşiyoruz uyum içinde. Hayır, hiçbiri düşman değil. Gerçekten güzel bir görünüş. Elinde çıkını küçük bir kız geçmekte. Bir bebek ağlaşmakta, sevimli. Soluk alıyoruz. Şu Ludovico Ariosto ile bile barışıyorum. İsmimi bölüşüyorum onunla. Uslu uslu sıcak bir dilim ekmeği bölüşür gibi. Büro şefine de elimi uzatıyorum dostça. Bu zavallı adam en büyük zarara uğrayanlardan. Daha geçenlerde satın almıştı o dantelli güzel perdeleri. Arkalarında yangın görkemli görünüyordu sanırım. Bir kızıl altın yontu gibi ve perdeler de doğal olarak Defaya'nın hafif ateş dansını oynarken daha da güzeldi. Altın ve kızıl renkli şadırvanları fırlatarak çok yüksek merdivenlere tırmanmış olan itfaiyeciler şimdi miğferlerini çıkarıp ellerinin tersiyle terli alınlarını siliyorlar. Beride itfaiye bölüğünün koca kamyonları hala parıldayan asfaltta çizilen dört köşe gölgelerinin üstünde güvenle duruyorlar. İri yapılı iki itfaiye eri bacaklarını açıp işiyor, bütünüyle dalgın güçleriyle. Ve tabii yarın doğacak olan çocuklar ne bizlere benzeyecekler ne de anımsayacaklar bizi. Gecenin buharları mavileşmeye başlıyorlar. Gün ağrıyor. Uyandım. Pencereden bol ışık giriyor, odamı dolduruyor. Güneş başka bir itfaiyeci gibi miğferini alçak pencere pervazına bırakıyor. Biletim. Alabildiğine pısırıklaşırım ilk yazla birlikte. Neşeli bir titremeyle ve korkuyla. Biri kırmızı, öteki sarı giysili, iki şakrak, sağlam yapılı genç kızın daha yeni parlattıkları parkeyi kirletmemek için pabuçlarımı nasıl silip giriyorsam yabancı bir eve, öyle giriyorum ışığın içine. Koridorlar çok geniş. İnce uzun pencereler, mermer sütunlar, cam ve aynalarla dolu. Bir köşede kahverengi bir kadife koltuk ve üzerinde açık küçük bir kitapçık. Görmezlikten geliyorum. Duraksamam belki bundandır, belki yeşile bürünmüş ağaçları ben ekmediğimden. Ama bu yeşili bekliyordum. Ötekilerden de çok daha fazla. Kuşların şarkılarına giren küçük notaları ve çatlayıp soyulan pencere boyasını izliyordum. Tabii ağaç ekmesini bilmiyordum. Ama hayır, bir gül fidanı diktim ben de. Bir gül koparıp yazlıktaki trenin biletçisine veriyorum. Bineyim mi diyorum ona. O yani biletçi iyilikle başını sallıyor. Bin diyor. Deniz kıyısına iniyorum. Gözlerin içine bakıyorum insanların. Daha ileride işçilerin bir gösteri yürüyüşü var. Aralarına karışıp yaşasın diye bağırıyorum. Yanı başımda biri, kasketli, güzel ve çok ciddi bana bakıyor, biraz şaşkın. Gözlerimi indiriyorum. Elleri çok geniş, iki mora kadar. Ağır ağır gene açıyorum gözlerimi, sağ elimi kaldırırken. Gülümü gösteriyorum o da. O da kanmış gibi oluyor, onaylıyor. Belki belli bir hoşgörüyle ve daha da güzelleşiyor. Birlikte gidiyoruz güneşin altında, bilmiyorum nereye. Hava sıcak. Ceketimi çıkartıyorum. Fotoğrafçım. İşte şu fotoğrafçı gene peşimde. İlk önceleri biraz da eğlendiriciydi bu durum. Hatta bir insanın beni izlemesi ve her dolaşmamı, her davranışımı yazması gururumu okşuyordu. Özellikle böylesine ince, sevimli ve dikkatli ve terbiyeli olunca. Ama bir süre sonra durum beni sıkmaya başladı. Kimsenin görmemesi gereken bazı şeyler yapmam gerekiyordu. O ise pek de uygun bir durumda bulunmadığım bir an ortaya çıkıp şak diye çekiyor fotoğrafımı. Bu her türlü özgürlüğümü kısıtlıyordu ve en kötüsü her doğal olabilme olanağımı da. Adımlarımı, ağız açmamı, her düğmenin açılmasını ölçmeye başladım. Ayrıca giderek inceliğini yitiriyordu. Beğenisine göre şu ya da bu duruşu, sözüm ona daha güzel diye önermeye yeltenmeye başladı. Örneğin uykusuz bir geceden sonra kahvemi içmeye başladığımda ya da bütün gün süren bir pozdan sonra bitkin uyumak için uzandığımda çıka gelirdi. Ariostos derdi. Önceleri Bay Ariostos dediği gibi değil. Baş biraz daha yana, sağ bacak biraz daha yukarıya. Ve bunun gibi. Kılık değiştirerek gezen önemli bir kişi saymıştı beni ve her davranışımı ölümsüzleştirmeye kararlıydı. Benim de var suçum var bunda, bu görüşümü pekiştirdim. Bazel Estir Kardinali Hippolyti'nin diplomatik seferi Ludovico Ariosto'dan ve öfkeli Orlando epik şiirinden söz eden bir gazete yazısını elimden düşürerek, bazen krallık parkındaki tavus kuşlarından yolduğum renkli bir tüyü, sözüm ona dikkatli, ceketimin iç cebinden çıkararak, ama artık çekilmez oldu. Bir kilisenin kubbesinde betimlenen bir tanrının kocaman uyuşturucu gözü altındaymışçasına objektifinin altında yaşayamam sürekli. Bir şeyler yapıp başımdan def etmeliyim. En olmayacak tavırlar takınmaya, gözlerin önünde soyunmaya, sövmeye, pot üstüne pot kırmaya başlıyorum, bıktıracağımı sanarak. O ise şak işine devam. Bugün öyle bir fotoğrafımı çekme olanağı sağladım ki ona, hiç söyleyemem size. Ve bu aptal adam, hiç kuşkum yok, fotoğrafın altına şu yazıyı koyacak. Agra Ohud Kızılderileri nasıl dua ederler? Ve eğer bir gün yayınlarsa bunu, bütün gece uyuyamadım. 11, 12, 1, 2. İster misin beni taşlasınlar? 2,5, 3, 3 çeyrek geçiyor. Kalkıyorum, doğru atölyesine gidiyorum. Karanlık, ayakkabılarımı çıkartıyorum, merdiveni çıkıyorum. Sessizlik, uyuyor olmalı. Atölyeye giriyorum. Camlı tabanı yeterli ışık sağlıyor. Kimse yok. Çıt yok. Yalnız orta yerde bütünüyle kara bir bezle örtülü duran fotoğraf makinesi. En sonunda. İşte yerlerde ve masaya serpiştirilmiş fotoğraflarım. Elimi uzatıyorum. Kocaman bir şak sesi. Dünya sırtıma çöküyor sanki. Kara bezin içinde o duruyormuş. Ve bense... Bense soyup öldürmeye giden bir hırsız. Yere yıkılıyorum. Bir el başımı kaldırıyor. Bir bardak su içirtiyor. Alnımdan öpüyor. Ayaklarına sarılıp ağlıyorum. Sen misin? Diye fısıldıyorum. Evet ben diyor. Ellerimi okşuyor. Biricik dostumsun diyorum. Sen de diyor. O küçük koltuğa oturtuyor beni. Işığı yakıyor. Fotoğraflarla birlikte bakıyorum. Hepsi güzel diyorum. Evet diyor. Yakalım mı diyorum. Yakalım diyor. Teşekkür ederim diyorum ona. Susuyoruz. Fotoğraflara bakıyoruz. Başka başka. Başından büyük soygunun en sonuncusuna dek. Ama güzel bunlar diyorum. Gerçekten güzel. Saklayalım ama yayınlamayalım. Yayınlamayalım. Susuyoruz. Duvara sürünerek bir sıçan geçiyor. Güzel ama bunlar diyorum. Kimse görmesin mi? Görmesin. Yorgunum çok. Uykusuzluktan ve bu çabadan sonra. Gözlerimi yumuyorum. Fotoğrafları topladığını işitiyorum. Ve birden çakılan bir kibritin sesini. Atılıyorum. Hayır, hayır diye bağırıyorum. Ellerine yapışıyorum. Fotoğraf makinesinin sehpasına takılıyorum. Kara bez sarıyor beni. Karşımda ayna duruyor. Görüyorum. Uzun cübbeli yakışıklı bir keşiş. Şimdi diyorum ona. Öyle. Fotoğrafçım yok olmuş. Onun yerini alıyorum. Aynanın fotoğrafını çekiyorum. Ayna boş. Yazarın notu. Dikkatli Ariostos'un bu ikinci basımında 16 yeni bölüm eklenmiştir. İlk basımdaki 33 bölüm yapının ilk el yazmasından aktarılmıştır. İkincisi yitirildiğinden. Dikkatli Ariostos, Ekim 1942 yılında Atina'da yazıldı. 1971'in Ağustos ve Eylül aylarında bu metin Karlovasi'de gözden geçirilip yeniden yazıldı. Ufak tefek değişiklikler, çok az eklemeler ve çıkarmalar yapıldı. Yazar sonradan ilk el yazmasını yeniden gözden geçirdi ve önceleri eklenmemiş 16 bölümünde eklenmesinin gerektiğine inandı. Bu 16 bölüm Nisan 1983'te Atina'da yeniden düzenlendi ve ilk basımdaki 33 bölüme göre çok değişiklikler yapıldı. Çevirinin notu. Yunanca'dan bir Hint-Avrupa dilinden Türkçe'ye, bir Ural-Altal diline bu çeviriyi yaparken kaçınılmaz olan bir takım değişikliklerin dışında, örneğin A. fiillerin yer değiştirmeleri, B. Yunanca'da kime yöneldikleri belli olan ama Türkçe'de pek belli olmayan zamirlerin kullanılmaması ve yerlerine isimlerin tekrarlanması ve C. yine Yunanca'da dişi mi erkek mi oldukları belli olan sözcüklerin açıklanmaları, yani satıcı yerine kadın satıcı ya da Arapçadan yararlanarak ev sahibem demek gibi. Yazarın metnini en az değişikliklerle aktarmaya çalıştık. Tümceler bölünmeden ya da birleştirilmeden çevrildi. Tümcelerde sözcükler atlanmadı ve yeni eklemeler yapılmadı. Yazarın daha anlaşılır kılmak ya da Türkçe'de sevimlileştirmek kaygısıyla herhangi bir değişikliğe kalkışılmadı. Ozan'ın dili her Yunan'ın anlayabileceği bir dildir. Adıyla anılacak her şey ve ötekiler gülümseyip böyle şiirleri biz de yüzlerce yazabiliriz diyecekler. Bizim de istediğimiz bu işte. Çünkü şarkımız insanlardan ayrı sivrilmek için değil kardeşim. İnsanları birleştirmek için de şarkımız, demişti kararmış çömlekte Ozan. Ama sözcükler böylesine alışılmışsa da onları kullanış biçimi çok özel, çok ilginç, çok kendine özgü ve beklenmedik bir yapıda. Sayfa 109. Kulağımız, dilimiz ve yazıyı izleyen gözümüz de isterseniz, dilin yüzyıllar süren alışkanlığıyla bir tümcenin belli bir yönde gelişeceğini beklediğinden, bu gerçekleşmeyip başka bir biçim belirir belirmez birden tökezleniyoruz. Bunun sayısız örnekleri var. Hemen hemen bütün metin böyle. Gerçek üstücülüğün sürprizlerinden başka bir de dil biliminin sürprizleri var. Örneğin kitabın hemen başında ben Ariostos'um diyor. 2-3 tümce sonra ama ben biliyorum ve gülümsüyorum diyor. Oysa ismim Ariostos ve ama ben bunu biliyorum demek dilimizin, Yunanca'nın da bir alışkanlığıdır. Bu alışkanlığa bilinçli bir karşı koymadır Ozan'ın bu kitabı. Yunanca'da da duyulan bu yeniliği aktarmaya çalıştık. Bundan dolayı bavulun kapağı demiyor, bavulun örtüşü diyor. Her yazarın kaçınacağı tekrarları kasıtlı kullanıyor. Bir tümcenin içinde 3 kez tasarı sözcüğü, uyku üstüne adlı bölümde, bir tasarıdan kaçınmak için ön çalışma adlı bölümde, tiyatroya gittiğimde kirli tırnaklarımı gizlemek için yamalı eldivenleri, eldivenlerimi ya da yamalı eldivenler demiyor, giyerim diyor. Oysa bu eldivenlerden daha önce söz etmemişti. Biz de bilmiyoruz bu eldivenleri. Anlatımına içtenlik katan bu yaklaşımı, kitaba kişiliğini damgalayan bu anlayışı çeviride aktarmaya çalıştık. Bakıp görmediğimiz, işitip anlamadığımız, içinde yaşadığımız ama bilincine varmadığımız bir dünyayı tartaklayan bir dille ve Ozan'ın da dediği gibi bir dirsek dürtüşüyle çizebiliyor Ariostos. Her günkü yaşamımız bu. Büyük olaylar yok. Ellerimiz, bulutlar, bir sokak, yoldaki bir çocuk, şapkamız Ozan'ın projektörü altında yeniden beliriyor. Denizin altında, derinde ışığa tutulan balıklar gibi renk kazanıyor dünyamız. Kitabın sonu. 1 Mart 2004, sayfa 110.